Ayrım 31.
Sayfa 311. Cavidan gidince koltuğuna oturdu. Kendiyle övünüyordu. Mesleğin erbabıydı. Haklarının teslim edileceği günleri lütuf gibi beklemek yerine emekleriyle değerlendirilmesinin sabrını göstermişti. Bugün bunca yıl birikmiş tecrübenin başarısıydı. Bunu paylaşmak istedi. Telefonu çevirdi. Nasıldı? Harika. Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Tam zamanı şimdi. Çariçe'yi seyretmek istiyorum. İnci birden gerildi. Sesin tonunu değiştirdi. Telefonu hırsla kapattı. Şu uçkuruna sahip çıkmayı ne zaman öğreneceksin? Haldun geriye yaslandı. Geçmişinin değerlerini gözden geçirmek isteyen bir hatıra muhasebesine daldı. İnci'nin işi biraz da ayağa düşüren hatırlatmasının haklı ve isabetli bir yönü vardı. Böyle başarılı olduğuna inandığı günleri muhasebesine daima sevdiklerinin yanında olmasını isteyen biraz şımarık, biraz inatçı bir ısrarı vardı. Asıl istediği ne Perize'ydi, ne İnci'ydi, ne Nemika'ydı. İstediği Cavidan'dı. Ama hepsinde istediği sadece kendisiydi. Bu bencilliğin mayasını çocukluğunun ilk günlerinde annesinin tertipli telkinlerinden almış ve ruhunun derinliklerinde el sürülmez bir noktaya özenle yerleştirmişti. Başının her sıkıştığı yerde ve zamanda bu gizli silah muhafazası açılıp ortaya çıkıyor ve bencilliğinin sorumsuzluğuna mutlaka bir kaçış kapısı aralıyordu. Haldun yine kaçmak istedi. Semih'in söyledikleri gerçekti. Sorun gazete yönetiminin zaafı dediği gelişmelerin künhüne varamayan Haldun'un yukarıdan bakışlı şöhret merakıydı. Haldun bu hükme itiraz etti. Gelişmelerin farkındaydı ve tartışılan her şeyin künhüne vakıftı. Yanlış olan şey bu yeni gelişmeleri kavrayan ve savunan sorumluluk için hazırlıklı olmayışıydı. Haldun Semih'in konuşmalarından birkaç hafta evvel Suat'ın anlattığı yeni sosyalist anlayış ve tarif tartışmasının değerlerini fark etmişti. Semih'in sözlerindeki gerçeği kabul ederken aslında Suat'ın sakin fakat hafif müstehsi eleştirisini kabul etmiş oluyordu. Gençliğinin sosyalist heyecan ve iddiaları geçmişte kalmıştı. Suat'ın eleştirileri karşısında kendini savunamamış, ne kadar gerilerde kaldığını görmüş ve hayatın kimseyi hoş görmeyen bir hiddetle üzerine geldiğini fark etmişti. Sosyalist olmanın gururlu günlerindeki izlenimlerinden hiçbiri yoktu. Üzerinden bir emanet elbiseyi çıkarmış gibi rahatlamak istiyordu. Bu rahatlamanın bedelini biliyordu. Ağırdı ve biraz da ayıplıydı. Ama cesaretle fısıldadı. Bacaksız beni fena yerimden yakaladı. Bacaksız dediği Suat'tı. Fena yerim dediği Suat'ın sosyalizm tarifiydi. Haldun'un eskilerde anlattığı sosyalizm artık anlamını kaybetmişti. O yıllarda anlatılanlar üniversite gençlerinin dünyalarına yeni rüyalar kazandırmış, delikanlı ile genç kızların yaşam öykülerinde heyecanlı bir idealin peşini kovalayan gururlar yaratmıştı. Bugün o gururun yerini açık bir pişmanlık değilse bile gizli kalmasını istedikleri bir hata itirafının aşikar cümleleri almıştı. Haldun'un yaşamında geçmiş dediği şey ileriye bakışın kaynağı değildi. Ama hengameli bir hayatın lezzetli ve onurlu bir macerası da sayılmazdı. Bazen kendini iftarlı günlerin derinliğinden süzülüp gelmiş gibi övünür, bazen de her yanlışın içinde kendinden bir pay varmış gibi ayıplardı. Sosyalizme ilk tanıdığı günlerdeki heyecanlı telaşını hatırladı. Arkadaş meclislerindeki ilk tanıtmalardan sonra içki sofralarında tadılan münakaşa lezzeti zamanla vazgeçemediği bir sohbet tiryakiliği olmuştu. Bu tiryakiliğin tarihinde zamanla olgunlaştığını ve arkadaşlarına sosyalizmin aromasını aktarmak istediğini gözlerinin önüne getirdi. Üçüncü enternasyonalden sonra Türkiye'ye sızan sosyalist ve komünist düşünceleri heyecanlı ve kahredici mücadelenin idealleri olarak yüceltmiş ve bu savaşın insanlarını düşünce dünyamızın uç beyleri gibi görmüştü. Gazi Hazretleri Samsun'a çıktığında İstanbul'a sızan sosyalist ideallerin nasıl merkezileştirildiğini okuduğu zaman ruhunu saran heyecanlı titreyişini yeniden yaşadı. Kitaplarını alır bir köşeye çekilir, çevresindekilere sıkıcı insan izlenimi veren sakin ve ısrarlı tavrıyla okur, arada bir elinin altındaki buzlu viskisinden bir yudum içip küçük buz parçalarını çiğneyerek serinlik hissinin lezzetini tadardı. Mustafa Supi hayranlığı içindeydi. Gazi Hazretleri Büyük Meclisi açmak için Hacı Bayram'dan aşağı inerken Mustafa Supi'nin Türkiye Komünist Partisi'nin kuruşunu önemli bir müdahale olarak görmüş ve Türkiye'de sosyalist cereyanların nasıl geliştiğini zevkli bir manzara seyri gibi içine sindirmek istemişti. 20'li yaşların heyecanlarında Avcıoğlu'nun Yön dergisindeki makalelerini doymak bilmez bir iştahla okuduğunu hatırladı. Bu iştah bir türlü sükunet bulmamış, zaman içinde giderek artan bir heyecan ve arzunun yeni ve ümitli yönünü çizmişti. Artık daha keskin görüşlere ihtiyacı olduğunu hissediyordu. Yünün giderek yavanlaşan bir kalıpta sönmeye yüz tuttuğunu görmüş ve Ant dergisindeki tanınmış sosyalistlerin yeni seçtikleri yönü benimsemişti. Doğan Özgü'den, Fethi Naci, Çetin Altan, Aziz Nesin, Abidin Dino onun için birer yol gösterici ışık gibiydi. Bağımsız ve sosyal adalet için verilen her mücadelenin istekli ve cesur savunucusu olmaya hazırdı. Şimdiki haline baktı. Utanacak kadar cesur olmadığını fark etti ama yanılgısındaki hayretli manzarayı gizlemeye de niyetli değildi. Geride kalmış günlerin şöhretinde itibarlıydı ama cesur ve atılgan olmadığını biliyordu. Kendini o günlerin tesirinde ezen ve sıkıntılı günlerin korkularında eriten olayların üzerine nasıl çullandığını unutamamıştı. Ağır ve baskılı günlerin ümitsizliğinde lime lime döküldüğünü görmüş ve sosyalist düşüncelerin getirdiği o ilk günlerin iftarını birdenbire üzerinden atarak kendine sağlam bir çare üretmek istemişti. Suat'ın ümit veren sosyalistler kapağı yurt dışına atıp kendilerini kurtardılar ve sosyalizmi mücadele ahlakına ihanet ettiler derken kuşku yok ki işaret ettiklerinden biri de kendisiydi. Bacaksızın fena yakaladığını söylediği zaaf buydu. Bu zaaf bütün ağırlığıyla Haldun'u çökertiyordu. Kaçak güreşmiş, kendinden beklenen cesareti gösteremeyip davanın cesur insanlarına sırtını dönmüştü. Korkak adam hissiyatının yorduğu sinirlerinin gerginliğini bir türlü üzerinden atamamış ve yavaş yavaş bu kadroyu kendi dünyasının insanları olmaktan uzak tutmaya çalışmıştı. Şimdi genç bir adam gelmiş, alışılmış içki sofralarının edebiyatına yeni bir vezin, yeni bir kafiye getirir gibi yerleşik düzeni sarsan şeyler söylemeye başlamıştı. Bu oğlana ağzının payını vermek istiyordu. Fırsatın kaçırılmayacak kadar güzel olduğunu biliyordu ama bu fırsatın doğmasını bekleyecek sabır ve kurnazlığı yoktu. Elini masaya vurdu, ayağa kalktı. Vicdan muhasebesini bitirmiş ve rahatlamıştı. Her seferinde kendisini daima haklı çıkaran bir yargıya sığınır ve geçmişinden gelen her şeyi elinin tersiyle itip yapay bir dünyanın şenlikli dehlizlerinde rahatlardı. Bu rahatlığın keyfiyle Perize'ye gider, onun tombul bakışlarında dinlenen şefkatli sevgiye sığınarak teselli arardı. Her seferinde kendini tekrar eden bir Alaturka sükunet hissedilirdi. Birkaç yudum içer ve birden gür bir heyecanla Perize'yi kucaklayıp bu sükuneti bozardı. ''Haydi bana halimi anlat.'' Perize'den istediği şey belliydi. Biraz çakır keyif hale gelince çile bülbülüm çile diye muhayyer namelerin uzayıp giden ahlarıyla hiç akla gelmeyen bir teselli girdabı yaratırdı. Bu girdabın derinliğine kapılacağı korkusuyla titredi. Haldun fena kıstırıldığını fark etmiş ve geriye dönüşün ayıbında yorulmuştu. Hırslandı. Odasından çıktı. Misket oynayan çocuklar gibi boşluğa fiskeler vuruyor ve o civcivli muhayyer şarkının namelerini hatırlamaya çalışıyordu. Mısralar sevimli bir ziyaret gibi gelip dudaklarının ucuna oturdu. Gülüyor içim dışım, çile bülbülüm, çile. Nemika yorgundu. Birkaç günlüğüne bir küçük sahil kasabasına gidip dinlenmek, telaşlı günlerin üzerinde yarattığı sıkıntıları atmak istemişti. Kolay çöken kadın değildi. Gazetedeki odasını düzenlemiş, üzerine çalışmak istediği dosyayı alıp ayrılmıştı. Son günlerde Cavidan'ın tavrında görülen değişiklikler Semih'in hala önemini kavrayamadığı sorumluluk anlayışı ve en önemlisi birlikte olmayı reddettiği için Haldun'un inceden inceye fark edilen tuzakçı sinsiliği canını sıkıyordu. Bir mücadele disiplini içinde büyütülmüş, kendisine verilen sorumlulukların idrakinde olmuştu. Bazen birbirini yok etmek isteyenlerin arasında ateş altında kalmaktan kendini korumak için iki tarafında rahatsız olmayacağı tavırları takınıyor ama birini diğerine karşı zayıf düşüren tertibin içinde olmuyordu. Hem Cavidan hem Şahin bu durumun farkındaydılar. Konunun taşıdığı önemi fark etmeyen iki kişi vardı, Semih ve Haldun. Birinde güçlü ve güvenilir bir kralın emrinde piyon hizmetiyle mutlu olan delikanlı zaafı, ötekinde bir kraliçenin entrikalarını yerine getiren tecrübeli vezir kurnazlığı görmüştü. Nemika işin asıl gerçeğinin farkındaydı. İş artık Semih ve Haldun'un elinden çıkmış Cavidan ile Şahin'in mücadelesine dönmüştü. Böyle bir mücadelede ateş altında kalmanın tehlikesi büyüktü. Ateş altında kalmamak için belki kaçıp kurtulabilirdi ama o zaman da hiçbir başarının hazzını tatmak ve hiçbir nimete sahip olmak mümkün değildi. Nemika ateş altından kaçmıyor, sadece takınacağı sorumluluk ve mücadele disiplinini düşünüyordu. Şahin ve Cavidan'ı aklına getirdi, güldü. Tarafların dengesindeki değerleri nasıl bir gülünç manzara yarattığını düşündü. Şahin ve Cavidan iki ayrı cephenin kumandanı gibi karşı karşıyaydılar. Nemika bir daha güldü. Ne tuhaf! Kral piyonunu vezir, kraliçe vezirini piyon gibi kullanıyor. Birden iki elini hızla yana açtı. Sanki bir satranç tahtasının genişliğini ölçer gibiydi. İki ucunu yakalamış gibi sevindi ve avuçlarını sıktı. Ama kimse kalelerin farkında değil. Onlar benim elimde. Arabasına binmiş evine gidiyordu. Asabiyetini sakinleştireceğine inanmış ve yol boyunca elini direksiyona vurarak bir çocuklu şarkısı tutturmuştu. Bir küçücük aslancık varmış. Nemika bir kasaba öğretmeninin kızıydı. Ailenin tek çocuğu olarak büyümüş ve her türlü şefkat ve özen içinde yetiştirilmişti. Varlıksız bir ailenin kahırlı yıllarında olgunlaşmış, her sıkıntıyı içine sindirmiş fakat hiçbir zaman ümit ve teselli kaybetmemişti. İstenilen hedefe sabırla ulaşıldığının örneklerini yaşamış, her birinden çıkardığı dersleri bir hayat düsturu olarak benimsemişti. Babasındaki azim ve kararlılık, annesindeki tevazu ve sevgi bu hayat düsturunun temel direkleriydi. Nemika kendine güveniyordu, kendindeki sorumluluk duygusunun ve dürüstlüğün üçüncü direk olduğuna inanırdı. Nemika tekrar güldü. Bu üç direği bir araya getirmişti. Kim bana karşı hilenin içine girerse bilsin ki onu bu dar ağacında asarım. Telefonu çaldı. Şahin Bey arıyordu. Nemika bugün olup bitenlerin muhasebesini yaptıkları için böyle ani bir arayışın sebebini merak etti. Şahin Bey'in sesi soğuk ve uyarıcıydı. Bir iki dostum aradı. Yarın bazı gazetelerde seninle ilgili sevimsiz haberler çıkacakmış. Sanırım zor durumda bırakıp bu olaydaki etkinliğini kontrol etmek istiyorlar. Ben müdahale ediyorum. Sen tedbirli ol. Nemika olayı hemen kavramıştı. Şahin Bey'in müdahalesinden mutlu olmuştu. İşin gerçeğini tam bilmiyordu. Tahmin ettiği hususlar vardı ve bunları inkar etmenin dürüst olmadığını görmüş ve Şahin Bey'i bilgilendirmek istemişti. Anlatılanların bir bölümü, hatta büyük bölümü doğru olabilir. Ben cesur bir kadın olarak bazılarının hayatında yer aldım. Bazılarına da hayatımda yer verdim. Eğer yarın okuyacaklarını sizi rahatsız ederse hemen işten elimi çekerim. Şahin Bey'in cevabı güven vericiydi. Şimdiye kadar yan yanaydık, bundan sonra kol kolayız. Nemika otomobili durdurdu. Hızlı bir geri dönüş yaptı, gazeteye geldi. Arabasını kapının önünde çalışır vaziyette bıraktı, yukarı fırladı. Haldun'un odasına girdi. Sen aşağılık bir adamsın. Kaldıramadığın her etiğe çamur atacak kadar süflileşebiliyorsun. Kapıda Cavidan göründü. Nemika görmemiş gibi davranıp sözlerine devam etti. Cavidan'a kim layık olabilir diye düşünmüştüm. Senden başkasını bulmam mümkün olmadı. Geri döndü, kapıyı vurup çıktı. Haldun tereddüt geçirdi. Acaba ölçü elden mi kaçıyordu? Yoksa Cavidan kendisinin dışında Müfit'e bir talimat mı vermişti? Bu hesaplaşmanın sonucunu çıkaracak durumda değildi. Annesinin çocuk yaşta zihnine yerleştirdiği düstura sığındı. Tahmin etmek yerine sordu. İşleri karıştırmak için bir şey yapmadın değil mi? Cavidan susuyordu. Haldun üstelemedi, ceketini aldı, giymedi ve odasından çıkarken geri döndü. Sana güvenebileceğim bütün yolları kirletiyorsun. Perize şaşırdı. Haldun alacakaranlığın içinde köşe koltuğa oturmuş sessizce kendisini seyrediyordu. Haldun'un manzarasında ne olduğu kestirilemeyen bir durgunluk hissi ve bir heyecan çatışması vardı. Perize ürktü. Rastlamadığı bir çehre karşısındaydı. Nasıl girdin buraya? Haldun anahtarı gösterdi. Bunu sen vermiştin ve hiç kullanmadığım için bana sitem ediyordun. Perize tek kelimeyle cevapladı. Seni terk ediyorum. Haldun güldü. Hangisi için? O yaşlı miras yediği için mi? Yoksa genç balıkçı için mi? Perize şaşırdı. Haldun'un ayrıntıya merakını biliyordu. Hatta çoğu kere basit bir ayrıntı üzerinde günlerce durur ve asıl gerçeğin elden kaçmasında garip bir sevinç ve umursamazlık içinde bakar geçerdi. Ama bu ayrıntı belli ki onlardan değildi. Haldun sinirlendiği zaman kendisine ait şeylerin üzerinde akla gelebilecek her türlü tertibin karanlığına sığınabilirdi. Perize korktu. Yoksa bu alacakaranlığın içinde Haldun yine acımasız ve haksız bir tertibin tuzağını mı kuruyordu? Alttan alan bir nezaket ve rica Haldun'u daha sert davranışlara itebilirdi. Bunun örneklerini yaşamış birçok haksızlığın ayıplı şahidi gibi vicdanının titrediğini hissetmişti. Bazen de üzerine gidildiğinde umulmadık bir zaafla diz çöker, şefkatsiz bir baba dayağı yemiş gibi içine kapanıp hazin macerasında suskun kalırdı. Perize şansını denemek kararındaydı. Neylan'a ve Deniz'e bir zarar gelmesini istemiyordu. Bunun için önce Haldun'a sert dille karşı koyacak, olmazsa arzusuna uyacaktı. Haldun ne zaman sinirlense Perize tereddütsüzce istediğini yapar ve onu sakinleştirirdi. Perize şansını denedi. Eğer onlara bir tüy hafifliği kadar zararın dokunursa seni ebediyen terk ederim. Haldun artık bir çılgındı. Perize'nin üzerine yürüdü. Elimdeki gücü bilmiyorsun. Kimleri senin için defterden sildiğimi bilmiyorsun. Kimlerin yakasına yapıştığımı bilmiyorsun. Senin için kimleri, neleri kirlettiğimi bilmiyorsun. Kimleri senin için terk ettiğimi bilmiyorsun. Kimleri senin için koynuma aldığımı bilmiyorsun. Perize henüz gücünü kaybetmemişti. Haldun'un her zamanki sessiz halinden çıkıp böyle heyecanlı tiratlarla konuşması çok uzun sürmez, tekrar o sakin tavırla bekleyişin kurnazlığına dönerdi. O zaman daha sakin bir lisanla Haldun'u ikna edebileceğini düşündü. Sakinleş biraz ve her şeyi kafandan at. Sana bir içki hazırlayayım. Haldun sakinleşmeye başlamıştı. Bunun fark edilmesi halinde Perize'nin kendisinde olan direnişini kırmak imkansızlaşacaktı. Eski asabi halini sürdüren bir manzarayı tercih etti. Perize'nin üzerine yürüdü. Sığınabileceğin bütün kapıları kırabilirim. Benimle olacaksın. Bu başarımı seninle kutlamak istiyorum. Perize'nin gözünü korkutmayı denedi. Geçmişte zaman zaman böyle diklenişlerini hep sert lisan ve tehditkar sözlerle sindirmişti. Aynı yöntemin tekrar işe yarayacağına emindi. Ben senin geçmişin değil Perize, her şeyinim. Avucumun içindeki her çizgi sensin. Parmaklarımı sıktığım anda gırtlağını sıkar gibi seni kendimde tutuyorum. Haldun'un kafasında verilmiş bir hüküm vardı. O hükmü söylemenin sırası gelmişti. Bir insan geçmişinden kurtulmak için ne kadar uzağa gidebilir ki? Perize'nin gözlerinin içine baktı. Biliyor musun, hala ben varım bu gözlerin içinde. Yüzünü tuttu, kaldırdı. Bu dudaklarda ben varım. Bu saçlarda ben varım. Elbisesini sıyırdı, omuzlarını ortaya çıkardı. Bu omuzlarda, bu göğüslerde benim izim var. Teninin istediği adam benim. Perize çözülüyordu. Haldun bu genç kızın ruhunda ve teninden gizlenen haysiyetli direnişi ve iştahlı teslimiyeti iyi biliyordu. Nereye dokunursa neleri alacağını kaç yılın gerisinde bir Perize tecrübesi olarak yakalamıştı. Şimdi bu terbiyeyi kullanacaktı. Perize'yi kendine çekti ve öptü. Perize'nin direnişi kırılmış, kendini teslim etmişti. Ancak hafif bir sesle varlığını teslim ettiğini belirtti. Neden kopamıyorum senden? Neden bir kene gibi üzerimdesin? Nedir sendeki sihir? Nedir bendeki zaaf? Nedir bu korkunç arzu? Tenim neden seni bu kadar arzuyla özlüyor? Neden ruhumda seni her zaman affetmeye hazır bir Meryem var? Neden sen her defasında üzerime eşkıyalarını yolluyorsun? Ve neden her seferinde ben eli böğründe örselenmiş bir çocuk gibi yolun ortasında bırakılıyorum? Ve neden her istediğinde koynuna giren bir orospu gibi utanmıyorum? Artık birbirlerine olan özlemin sınırı tükenmişti. Perize gözyaşları içindeydi. Sert ve arzulu biçimde sevişmeye başladılar. Haldun uzanıp inci tanelerinin kolyesini kopardı ve attı. Benim olmayan hiçbir şey tenine değemez. Tekrar sarıldı, doyasıya öpüştüler. Haldun ayağa kalktı. Perize'yi fethedilmiş bir kalenin burçlarından seyrediyordu. Kumandan zaferinin sesi sert olurdu. Ört şu perdeleri. Perize kılını kıpırdatmadı. Yorganın ucunu küçük bir kıvrımla açtı ve uzandı. Hayır, bu kere gözlerini görmek istiyorum. Dudaklarını görmek istiyorum. Saçlarını görmek istiyorum. Yüzünü görmek istiyorum. Utanmadan bakmak istiyorum. Haldun cebinden bir telefon çıkarıp Perize'ye uzattı. Sahil lokantasında düş yakamdan demiştin. Telefonu yatağa fırlattı. Haydi şimdi sarıl bana. Perize'nin zihnindeki bütün zamanlar durdu. Bütün mekanlar bir araya gelmiş ve bir odaya kapanmıştı. Bütün insanların terkibi artık tek bir isimdi. Haldun. Haldun'a sarıldı. Bu kokuyu, bu teni, bu arzuyu, bu şiddeti özlemişim. Sabahın erken ışıkları sökmüştü. Haldun yataktan kalktı. Perize'yi seyretti. Perize güldü. Bakışların çok farklı bu sabah. Haldun güçlü duygularla seyrettiğinin hissedilmesini istiyordu. Bir rüyadan uyanmış gibi sevinçli yorumlar aktarıyordu. Bütün gece saçlarında başak renkleri seyrettim. Kızılların yerini derin sarılar almış ve seni bereketli bir buğday tarlasının ortasına koymuştu. Başaklar bir taç gibi yüzünü çevrelemişti. Hani kızılı hayrandın? Haldun cevap vermedi. Hazırlan, birazdan gelip seni alacağım. Baş başa bir tatil yapacağız. Zaferimi kutlamamız gerekli. Perize duraksadı. Yine Haldun'un heyecanla başlayıp hüsranla sonuçlanan heveslerinden birini yaşıyormuş gibiydi. Nasıl bir cesaret içinde olduğunu kavramak istedi. Haldun'u çarmıha gelecek soruyu sordu. Cavidan'ı nasıl ayarladın? Bu kez koz benim elimde. Ben kazanmadıkça hiçbir şey kazanamayacağını fark etti. Artık bana dokunamaz. Perize bu cevabın gerisindeki hesabı öğrenmek istedi. Hiçbir cevap alamayacağını biliyordu ama tahmin ederek bir yanlışlığın içine düşmek istemiyordu. Bir davet kapısı açmak istedi. Madem yola çıkacağız, neden gidiyorsun? Haldun endişesini belirtmek istemedi. Gazetede önemli işlerim var. Bitirince kapında olacağım. Bu kadar erken mi gidiyorsun? Henüz güneş bile doğmadı. Haldun yine cevap vermedi. Ceketini giydi ve bir veda öpücüğüyle ayrılmak istedi. Perize Haldun'u kapıya kadar yolculadı. Biliyor musun, içimde hiç arzu etmediğim bir hissin baskısı var. Sevdiklerim, dostlarım, arkadaşlarım eteğime yapışmışlar, beni bu evin içinde tutmak istiyorlar. Haldun'u öptü. Kulağına bir küçük fiske dokundurdu. Hele içlerinde birisi var ki gerekirse bu duvarları zincirlemeyi bile göze almış. Haldun geri döndü. Kim? Perize kapıyı örttü. Sen değilsin. Haldun arabasını İnci'nin evine yöneltti. Kendisine verdiği desteği öğrenmiş ve mutlu olmuştu. Gitmeden önce teşekkür etmek istiyordu. İnci gazetenin başarılı çizgiye gelmesi ve bu başarıyı sürdürmesi için her türlü sorumluluğu üstleniyor ve etkili olabildiği bütün ölçüleri sonuna kadar kullanıyordu. Açıkça talep ettiği bir şey yoktu. İstese o da Nemika gibi yeteneklerini sergiler ve böyle bir mücadelede yeri ve hakkı olduğunu kabul ettirebilirdi.